Cassandra Damgası 9. Kasetin A yüzü sayfa 222. Şimdilik biz sadece teori üretiyor, bizi ilgilendiren konuyu tartışıyor ve bu yeni insan olayının neler getireceğini tahmin etmeye çalışıyoruz. Bu tahminler çok önemlidir. Çağdaş medeniyetin arka arkaya yeni olaylar ve problemler getirdiği bu dönemde boş durmak olmaz. Tarih bundan dolayı bizi affetmez. Bununla ilgili şunu söylemek istiyorum. İstikbal büyük ölçüde global dünya mücadelesinde hangi tarafın üstünlüğü ele geçirebilmesine bağlıdır. Kendi toplumunun kapılarını X fertlere açan taraf muhakkak kazanacaktır. Çünkü X fertler, yani anonim doğan bu varlıklar, her türlü aile, akrabalık ve nesil bağlarından özgür oldukları için avantajlı olacak ve sonuçta toplum eskimiş ahlak kurallarından kurtulacak. Politik açıdan ise bu çok büyük avantajdır. X fertler kolektifçilik ve enternasyonellik örneği olacaklar. Onlar komünist enternasyonelinin vurucu gücü olacak ve Batı'ya son politik darbeyi vuracaklar. Tüm bunlar anladığınız gibi perspektifte olacak, fakat esas fikir şimdi tetkik edilmeli ve harekete geçirilmelidir. Andrei Andreevich, sizin gibi bir bilim adamının bu konuda bizi desteklemeniz parti için oldukça önemlidir. Bugünkü görüşmemizin esas sebebi de budur. Sizinle anlaşacağımızı zannediyorum. Çünkü Andrei Andreevich, esas mesele politik olarak sizinle ilgilidir. Siz X fertler üretimini, teknolojinin yaratıcısısınız. Biz ise kıyıdan, köşeden yardım ediyoruz. Yani ideoloji yelkenleri kabartan, hareketi sağlayan güçlü bir rüzgar olsa bile yine de yelken değildir, öyle değil mi? Laf aramızda yetkili merciler araştırmanıza büyük ilgi duyuyor ve bu konuda kesin teklifleri var. Sohbet devam ediyordu. Merkez Kurulu Sekreterinin kendi ağzından duyduklarımla hayretlere kapılarak o dakikalarda beni sıkan ve endişelendiren duyguları saklamaya çalışıyordum. Şu anda konuşma esnasında söylediğim küçük cevap ve replikleri anlatmıyorum, çünkü onlar Merkez Kurulu'nu savunduklarından veya Konyuhanov dediklerinden farklı olmadığı için önemsizdir. En iyi durumda benim söylediklerimi muhatabın ihtiyatlı şüpheleri olarak değerlendirmek mümkündür. Ama ne oldu? Niçin bu konuşmayı böylesine ürpertiyle hatırlıyorum? Yalnız şimdi uzayda geçmişi düşünerek X fertlerle ilgili bir şeyler planladıklarını, hazırlık yaptıklarını anlıyorum. O unutulmaz görüşü objektif olarak tasvir etmeye çalıştığım zaman her şeyi olduğu gibi anlatıyor ve kendimi de o dakikalarda göründüğüm gibi canlandırıyorum. Tabii ki orada davranışım bana şeref getirmiyor. Ama o zaman eski meydanda başka türlü davranamazdım. Bunu kendimi aklamak için söylemiyorum. Bir kahraman değilim ve olmak da istemem, ama tüm kalbimle doğruyu söylemeliyim. Başka türlü davransaydım zamanla ezilir, hayatımın en büyük işi olan projemden uzaklaştırılırdım. Ve onu partinin sadık neferleri olan mesai arkadaşlarım ele geçirirdi. Bilimler Akademisi'nde buna benzer çok örnek vardı. Yönetimdeki mevkini ve nüfusun kaybı çoğu zaman büyük felaketle sonuçlanıyor ve bu felaket bilimdeki yerini kaybetmekten de korkunç oluyordu. Evet, benim içimde klasik bir konformist iktidar hizmetçisi konuşuyordu. Şimdi üzerinden zaman geçtikten sonra kendisi hakkında ne söylerse söylesin, o zamanki aydınların büyük çoğunluğu böyleydi. Oldukça özel, şahsi ama bundan dolayı önemini kaybetmeyen bir hususta beni engelliyordu. Bununla kendimi temize çıkaramayacağımı biliyorum, ama yine de olsun. Vücudumuza sürekli salgı ifraz eden mide altı bezi misali, o sırada Konyuhanov'un benim anonim kaynağım hakkında ne düşündüğü fikri beni sıkıştırıyor ve azap veriyordu. Bu fikir bana rahat vermiyordu. Acaba bunu anlıyor muydu? Yoksa kendini fikir ve düşüncelerine kaptırarak kim olduğumu, kaynağımın ne olduğunu unutmuş muydu? Belki de tam tersi. Geçmişimi bir zamanlar Ruzi çocuk yuvasının merdivenlerine çuvala sarılı olarak bırakılmış metruk çocuğun bu yönünü bilerek istismar ediyordu. Çünkü ben de bir fiil X fert idim. Doğal yoldan doğmama rağmen ben de nesilsiz, sülalesiz, eğilmez, duygusuz ve hatta hareketlerinde acımasız, kendi alanında katı birisi olarak tanınan, amaçlı bir faaliyet dışında kendi yeteneğini ve zamanını başka hiçbir işe harcamayan bir X fert idim. Görünen oydu ki bu da parti ideologlarının işine geliyor ve onlar gerçek X fertlerin böyle olmasını istiyorlardı. Ben kaderin cilvesiyle bir X fert örneği idim. Bunu açık söylemeseler de beni canlı bir örnek, bir tür prototip olarak gördükleri muhakkaktı. Bunu anlıyordum. O gün eski meydanın en önemli makam odalarından birinde geçirdiğim garip hisler bundan kaynaklanıyor olsa gerek. Kendimi çok güvensiz hissediyor, içimde kararsızlık, kuşku ve değişik duygular dolaşıyor. Sanki ruhum tuzağa yakalanmış gibi azap çekiyordu. Bu makam odasının duvarları arasında benim de taraf olduğum bir suikasta katılmış gibiydim. Bilimsel deneylerle cinayet arasındaki şu belirsiz sınır nereden geçer, o çizgiyi kim gösterebilir, kalbime bir şüphe girmişti. Acaba bütün bunlar uzun nesiller zincirinde eziyetle kazanılmış ebedi insanlık düzenine karşı bir komplo muydu? İnsanlar korkunç ve tuhaf bir hayat yaşasalar da daima nesilden nesile mükemmelliği aramış, ataları gibi kendi ütopik fikirlerinin gerçekleşmesi için bir mucize beklemiş, her zaman kendilerinin olmasa bile çocuklarının da torunlarının bu mutluluğu yakalayacağına inanmışlardı. X fertler ise bu tarih tekerini durdurmalı, babalığa, anneliğe son vermeli, şu yeryüzünde herkes için nesillerin tecrübesinin devamı olan her şeyi yok etmeliydiler. Yüzyıllar boyunca tahmin edilemeyen ve akla bile getirilemeyen bir durum söz konusuydu. Adem ve Havva'dan sonra ikinci kez dünyadan anne ve baba kovuluyordu. Hem de sessizce. Göklerden gelen gök gürültüsüne benzer öfkeli sesler olmadan tüm zamanın hafızasını kazılmış lanetler olmaksızın gerçekleşecekti. Onları bayağı bir şekilde annelik babalık görevlerini ellerinden alarak kovuyorlardı. Onları sinsice ve yavaş yavaş embriyonlara müdahale ederek yokluğa kovuyorlardı. Ben ise gayri ihtiyari bütün bu olaylarda esas kahraman, babalık ve anneliğin gözle görünmez celladı ve takipçisi olarak yer alıyordum. Fakat aynı zamanda rolümün ve önemimin ne kadar arttığını, konjonktür güneşi altındaki yerimin ne kadar mühimleştiğini anlıyordum. Muhteşem bir projenin gerçekleşmesi için iktidardakilerin bana ihtiyacı vardı. Ben metruk çocuğun ektiğini biçiyordum. Belki de bu kaderin şeytani bir senaryo ile hazırladığı bir oyundu. Beni bu kadar inanılmaz bir şekilde dünyadan öç almaya itiyorlardı. Doğuştan X fert olan ben, şimdi de etrafımda hazırlanmış teknolojiyle anonim doğan X fertler neslini yetiştirmeliydim. Bu durum birilerinin çok işine geliyordu ve tarihin bu dönemecinde tam vaktinde onların eline geçen iyi bir fırsattım. Kapının önünde vedalaşırken Konyuhanov, Andreyevich, sizi bilmem ama ben bu görüşmemizden büyük zevk aldım dedi. Ben de ona aşağı yukarı aynı nezakette cevap verdim. O zaman o aniden sohbeti sürdürdü. Biliyor musun Andrey Andreyevich, bir konuyu size açıklamak istiyorum. Yetkili mercilerden yoldaşlar sizinle irtibat kuracaklar. Onlar, Konyuhanov onların kim olduklarını söylemedi ve devam etti. Sizin araştırmanıza yardım etmek için onların bazı teklifleri var. Ama rahatsız olmayın. Bunlar teknik teşkilatla ilgili konular. Onlar her şeyi düşünmüş ve bilinçli bir şekilde tasarlamışlar. Doğrusu bu haber beni biraz endişelendirdi. Vadim Petrovich, bunu bildirdiğiniz için size minnettarım. Ama bu yoldaşların yardımının ne anlama geldiğini de şahsen ağzınızdan duymak isterdim. Yani bu temaslara hazır olmam açısından diye Konyuhanov'a sordum. Konyuhanov gülümseyerek açıkladı. Tabii Andrey Andreyevich, size katılıyorum ve severek açıklayayım. Bu bilgiyi bizim daireden aldım. Detayları ise doğrudan doğruya araştırma esnasında öğrenirsiniz. Konyuhanov'un anlattıkları gerçekten de iş açısından oldukça rasyoneldi. Yoldaşlar ne istediklerini iyi biliyorlardı ve her şeyi düşünmüş, öngörmüşlerdi. Bütün bunları artık arabadayken düşünüyordum. Yine kalabalık Moskova sokaklarını seyrederek Konyuhanov ile sohbetimizin detaylarını hatırlıyor, benim sıradan laboratuvar çalışmalarımın birdenbire çok büyük, oldukça gizli bir devlet projesine dönüşmesine hayret ediyordum. Yetkili mercilerin programına göre X-Fertlerin üretimi iki basamaklı gerçekleşecekti. Birinci basamakta embriyonlar yetiştirilecek ve bu iş bütünüyle benim enstitüme havale edilecekti. Bana sınırsız yetki, uygun haklar ve maddi kaynaklar veriliyordu. Bu işin en zor tarafı, laboratuvarda yetiştirilmiş embriyonun kuluçka aracına, yani kendi vücudu, bu suni embriyonun yetiştirilmesi için, daha basit söylersek 9 aylık hamilelik için bizim emrimize veren kadının rahmine yerleştirilmek idi. Doğumdan sonra ikinci basamak, şartlı olarak emzirme, büyütme diye adlandırdığımız dönem başlıyordu. Programın bu kısmı bizi ilgilendirmiyordu. X fertlerin büyütülmesi ve eğitilmesi ile özel yatılı yurtlar uğraşacaktı. Yetkili merciler X fert endüstrisine takriben böyle hayal ediyordu. Ya problemler? Evet, her yerde, her işte olduğu gibi bunun da kendi problemleri vardı. Bu teknolojinin en zayıf yönü, embriyonun donör kadının rahmine transplantasyonu ve orada yetiştirilmesi değil, kuluçka aracı ile diye adlandırdığımız bu kadınların psikolojik durumu ile ilgili ahlaki nitelikli subjektif etkenlerdi. Laboratuvarda suni olarak döllenmiş X ferdin genetik olarak bu kadınlarla hiçbir ilgisi yoktu. Ayrıca hangi kadın kendi rahmini kiraya vermeye, sahte anneliğe razı olurdu? Bu problemle ilgili toplumsal bir skandalın patlak vermesi işten bile değildi. O zaman ne olurdu? Yurt dışında kıyametler kopar, mesele Birleşmiş Milletler'e ve diğer insan hakları örgütlerine kadar giderdi. Onlar ise bunun gibi gürültülü olayları çok seviyorlardı. İşte burada bizim her şeyi bilen KGB'nin zihin çevikliği ve ferasetine hak vermek gerekiyordu. Beni kapıya kadar geçiren Konyuhanov, yetkili mercilerin teşkilatla ilgili fikirlerini açıkladığı zaman ben sadece bir tek çıkış yolu bulunan mağaraya düşmüş kuş gibi laboratuvarımızın, enstitümüzün ve kendimin bir hayli zamandır bu yetkili mercilerin sıkı gözetimi altında bulunduğunu anlamıştım. Çünkü yaptığımız işin mahiyetini çok iyi biliyorlardı. KGB yetkilileri problemin çözümü için kendi metotlarını ve yardımlarını teklif ediyordu. Onlar şunu öneriyordu. Kuluçka araçları hüküm giyen ve hapis yatan kadınlar arasından gizlice seçilecekti. Böyleleri ülkede yeterince vardı. On binlerce, yüz binlerce kadın mahkum çeşitli cinayetlerden çeşitli maddelere göre hüküm giymiş ve çok sayıdaki kadın hapishanelerinde ve tevkif yerlerinde bulunuyordu. Bu açıdan kadın mahkumlar arasından kuluçka aracı seçme imkanı sınırsızdı. Sadece benim onayım isteniyordu. Ben de düşüneceğimi söyledim. Bir süre sonra yetkili mercilerin teklifini detaylarıyla tanıştım ve bir daha yapacakları işi ne kadar iyi bildiklerine, ne kadar dakiklikle gerçekleştirdiklerine hayret ettim. Projeye göre kuluçka araçları 10 ila 25 yıl arasında hüküm giymiş kadınlardan seçilecekti. Gerekli tıbbi muayeneden geçirildikten sonra mahkum kadına şu şartlarda kuluçka aracı olma teklif edilecekti. A. Bir X fert doğuranın mahkumiyet süresi yarıya indiriliyor. B. Denek çocuğu 3 ay kadar emziriyor, sonra ise kayıtsız şartsız onu devletin himayesine veriyordu. Doğumdan sonra denek kadını en uzak hapishane veya tevkif evi yerine transfer ediyorlar. D. Mahkum kadın yaptığı iş, bulunduğu yer, burada çalışan personel hakkında hiçbir bilgi vermeyeceğine dair belge imzalıyor. Bu şartların ihlali durumunda denek kadın ikinci kez mahkum oluyor. Kuluçka araçlarının seçilmesi ile ilgili yetkili mercilerin planı ana hatlarıyla böyleydi. Uzun süre düşünmüştüm. Bu planın çok hoşuma gittiğini söyleyemem. Ama başka çıkış yolu göremiyordum ve ben bunu onayladım. KGB çalışan birisiyle konuşmam olmuştu. O benimle görüşmek için enstitüye gelmişti. Çok zeki birisiydi. Mahkumlar arasından denek seçmenin ahlaki olarak uyumsuzluğuna dair şüphelerimi ifade ettiğim zaman şimdilik başka çarem olmadığını ama zamanla mahkumları kullanmaya ihtiyaç kalmayacağını, tıpkı fahişelerin hizmetlerinin ödendiği gibi deneklerin de para karşılığı seçileceği bana söyledi. Onun fikrince belki de anonim doğan çocukları kendi rahimlerini yetiştirmek bazı kadınlar için bir meslek hem de iyi para kazandıran bir meslek olacaktı. Konuşmamız çok ama imasız ve şartsızdı. O zamanla kuluçka araçlığı yapmanın meşru olacağını ve hatta bu yoldan çocuk doğurmanın daha fazla tercih edileceğini iddia ediyordu. İşte o zaman anne baba gibi mefhumlar masal olacak ve sadece sembolik anlamlar taşıyacaklardı. Böylece yetkili mercilerin saklı ve ileriye yönelik fikirleri daha fazla ortaya çıkıyor, soy kökü bulunmayan yeni tip insanın yetiştirilmesinde kontrolü ellerinde tutmaya özel ilgi gösterdikleri adım adım açığa kavuşuyordu. Tedricen bu işi genişletmeyi düşünüyorlardı. Onlar zamanla profesyonel kadınlar tarafından anonim doğan anonim çocuklar yetiştirme işini yaygınlaştırmayı, X fertleri tam teşekküllü bir şekilde çocuk yurtlarında yetiştirmeyi planlıyorlardı. Böylece çocuk doğurma işinden kurtulan halk kendini bütünüyle emeğe ve başka işlere, özellikle kaçınılmaz dünya devrimine adayacaktı. Evet, komünistler bu amaçlarından el çekmek istemiyorlardı. X fertler dünya tarihini noktaya koyacak ve yeni dönemin yıl sayımı başlayacaktı. Muhatabım kullandığı kelimeleri pek önem vermiyordu. X fertler çoktan yapılması gereken son noktayı koyacaklar. Bütün gün bu gürültü patırtı, dünyada barış sloganları ve diğer güzel ifadeler duygusal gevezelikten başka bir şey değildir. Eğer son sözü nükleer bomba diyecekse onu X fertler fırlatacak, onun kaybedecek hiçbir şeyi yok. Hiç kimseyle bağlı değil, kişiliği yoktur ve vatanı ise ona tüp içinde hayat vermiş sistemdir. Düğmeye basmak gerektiğinde eli titremeyecek, bütün mesele kimin ilk olacağı, kimin yetiştirdiği X fertin ilk nükleer darbeyi yapacağıdır. Kısa süre sonra Moskova civarında eskiden sendikaya ait olan dinlenme tesisleri bilimsel araştırma laboratuvarı olarak bize tahsis edildi. Çalışma odalarının, hasta koğuşlarının, güvenlik ve diğer hizmet odalarının tamir ve donanımı 6 ay sürdü. Ben pek de acele etmiyordum ama çalışma zamanı gelmişti. Hemen söyleyeyim, bu işe çok gönülsüz girişmiştim ve belki de bundan dolayıdır ki denek adayları hakkında belgelerde bildirilenler dışında hiçbir şey öğrenmek istemiyordum. Onlara çok resmi davranıyor, soğuk ve kısa konuşuyordum. Onları kliniğe tek tek belli saatlerde, kapalı arabada ve sivil giysilerle getiriyorlardı. Hepsi bana X embriyon yerleştirilecek birer objeydi. Hepsini kişilik belirtmeden kadın diye hitap ediyordum. Merhaba kadın, nasılsınız kadın, dikkatli olun kadın, sizi muayene etmeliyim, kıpırdamayın. Yalnız böyle başka türlü değil. Buna uygun olarak bana da profesör diye hitap ediliyordu. İlişkilerde hiçbir yabancı, fazla şey yoktu. Tüm denekler sadece kiralanmış, rahim olarak önemliydiler. Hiçbirisinin yüzünü hatırlamıyorum. Çünkü iş için bu gerekli değildi. Sadece bir tanesi bu kural dışına çıktı. Ama bunun hakkında daha sonra... İşte sen kıyıya yaklaştın. Sonra başka bir nehir olacak. Evet. azap çekiyorsun. Bu fikirleri, hatıraları kendinden uzak tutmak için bahane arıyorsun. Ne olsun? Sonuç ne? Her defasında kendi kendinden kaçmanın delilik olduğuna, ham hayal olduğuna kanaat getirmiyor musun? Ölebilirsin ama kendinden kaçamazsın. Bu anlamda ölümlü birisi olan insan ebedidir. Aman Tanrım, niçin anlaşılmaz bir şeyi anlatmaya çalışıyor, sözün veya hiç değilse senin sözünün hükmü yetmeyen bir olayı anlatmak için kendi ruhunun derinliklerini atıyorsun. Ama bir zamanlar kendinin çok güçlü bir şahsiyet olduğunu düşünüyordun ve en ulvi çıkarların talep ettiği durumlarda kendine hakim olamaman çok tuhaf olurdu. Bu defa ise kendini yenemedin. Çünkü hiçbir şey öyle bir durumla karşılaşacağını haber vermiyordu. Bu iki kuyruklu yıldızın çarpışması kadar ani olmuştu. Oysa her şey çok da iyiye gidiyordu. Bu olay ilk grup mahkum adına embriyon yerleştirilerek tıbbi gözetim altına alındıkları yılın akabinde baş verdi. O gün bu kadını da tüm diğerleri gibi sağlık memurunun, deneklerinin, muhafızları biz eski usulle böyle adlandırıyorduk. Refakatında tıbbi muayeneye getirmişlerdi. Asistanı ve hemşire onu çalışma odama getirdiklerinde onun ilk muayene verilerine göz atıyordum. Genel sağlığı, jinekolojik durumu, her şey formundaydı. Ve zaten beni ilgilendiren de deneye yerleştirilen embriyonunu yerleştirmeye yararlı olup olmadığıydı. Tüm kalan meseleler istihbarat hizmetinin işiydi. Bu açıdan iş çok iyi ve hatta kusursuz yürütülüyor, hiçbir problem çıkmıyordu. Çıkması için bir sebep de yoktu. Çünkü cezaevlerinde ve tevkif yerlerinde kuluçka aracı adayları, yararlılık açısından kadın mahkumları büyük bir titizlikle inceleyen kaliteli uzmanlarca yapılıyordu. Ayrıca denek olmaya razı olan kadın mahkumlar da sürelerini kısaltmak için ellerine geçen bu inanılmaz fırsatı bir çocuk doğurarak uzun yıllar hapis yatmaktan kurtulmayı kaçırmamak için hiçbir problem çıkmamasına gayret ediyorlardı. Evet, böyle bir fırsatın doğacağını hayal bile etmemişlerdi. Bunun için de kliniğimize geldikleri zaman korkudan, ümit ve heyecandan titriyor ve parlamaya başlayan bu ümit ışığının sönmemesi için göklere yalvarıyorlardı. Olabilirdi ya, klinik muayenenin son anında kuluçka aracı olmaya yaramıyor diye ıskartaya çıkarılırlardı. Tabii ki kadınlar endişe ediyordu. Çalışma odasına getirilen yeni kadın mahkumu kapının önündeki sandalyeye oturttular. Onun merhaba demesine tek kelimeyle cevap vererek yine dosyasına bakmaya devam ettim. Dosyada kadının mahkum numarası, tevkif yerinin endeksi ve soyadı yazılıydı. Soyadına bir daha göz atarak galiba Lopatina idi. Hemen de unuttum. Soyadları genellikle çok karmaşık veya çok basit olduğundan pek hafızamda kalmazdı. Ama deneyin adı Runa. Bana tuhaf geldi. Bu nasıl bir ad? Runik yazıya benziyor diye gülümsedim ve kafamı kaldırdım. İlk dikkatimi çeken husus kadının gözlüklü olmasıydı. Demek ki deneklerin içinde böyle gözlüklüler de varmış. Yüzünden kültürlü birisi olduğu anlaşılıyordu. Ve ben küfürlerin, kavgaların, saç yolmalarının ve buna benzer şeylerin yaşandığı tevkif yerinde uyum sağlamasının imkansız olacağını düşündüm. Bir kadın olarak hiç de fena değildi. Herhalde özgürken daha güzelmiş. Ama bakışlarında bir gariplik vardı. Onun durumunda olanlar gibi suçlu bir şekilde gülümsemiyor, nezaketle bakmıyordu. Gözlüklerinin camı arkasındaki kestane rengi gözlerinde saklı bir merak vardı. Özgürken kendine çeki düzen verdiği, kaşlarını aldırdığı, kirpiklerini boyadığı, ayna karşısında süslendiği her halinden belliydi. Bütün bunlar ilk bakışta aklımdan geçenlerdi. Ama önemli olan bu kadının belli bir cinayet işlemesiydi. Yoksa boşuna 10 yıl yememiş, boşuna mahkum olmamıştı. Şimdi ben bu yılları azaltmak için X fert doğurmaya karar vermişti. Ben işte böyle kadın. Bir defa daha kontrol tahlilleri yapılmalı. Ne yapacağımız o zaman belli olacak dedim. O susuyordu. Bir şikayetiniz var mı? Ne gibi diye sordu. Sağlık durumunuzla ilgili. Onun dışında hiçbir şey. Hayır. Şimdilik hayır. Hazırlık döneminde öngörülen talimatlara harfi harfine uyacaksınız. Bunları size anlatacaklar. Her şey yolunda giderse gelecek hafta salı veya çarşamba günü size suni döllendirme yapılacak. Yani bekleyeceksiniz. Ben acele etmiyorum. Zaten tüm bunlar beni ilgilendirmiyor. Bu küstahça tavrı beni şaşırttı. Böylesi burada görülmemişti. Gözlüklü kadına dikkatle bakarak masadan kalktım ve ona yaklaştım. O da ayağa kalktı. Benimle böyle konuşmasını engellemek için sertçe dedim. Acele etmiyorsan ve bunlar seni ilgilendirmiyorsa buraya gelmene ne lüzum vardı? Sen bunun için buradasın. Nereye ve niçin gittiğini biliyor muydun? Biliyordum. Tabii ki biliyordum. O zaman sana soruyorum kadın. Niçin geldin? Niçin mi? Sizi görmek ve tüm bunların bir masal olup olmadığını anlamak için profesör. Sadece bunun için mi? İnanın ki sadece bunun için. Sadece sizi görmek ve gerçeği gözünüzün içine bakarak söylemek için. Bak işte diye gayri ihtiyari seslendim. Sonra kısa ve sert bir şekilde rızan olduğuna dair belge imzaladın mı? Evet, imzaladım. Bu tutumunun anlaşmanın ihlali olarak değerlendirileceğini ve yeniden mahkum edileceğini biliyor musun? Biliyorum. Bu çok mu gerekli? Bu konuşmaya acil ihtiyaç var. Bu sizin için gerekli. Benim için mi? Sizinle çözülecek bir problemimiz mi var? Evet, var. İnsanların tabiat ve Tanrı tarafından belirlenen yöntemle mi, yoksa şeytanın gösterdiği yöntemle mi çoğalmaları konusu sizce problem değil mi? Sanki duvara çarpılmış gibi sustum. Sonra öfkemi zor tutarak cevap verdim. Bunu düşünmek için kendi kafan var mı adam? Galiba ayrılmalıyız. Maalesef mahkumiyet süreni azaltamayacak, tam tersi çoğaltacaksın. Bunu kendi kendine yaptın. Söylemek istediklerimi söyledim. Sen kendini ne sanıyorsun? Ölçüyü biraz kaçırmıyor musun? Ben bir mahkumum Andreyevich diye ansızın bana adımla hitap etti. Ve her gün yüzlerce defa duyduğum bu hitap onun ağzından çok tuhaf seslendi. O yine tekrarladı. Ben bir mahkumum. Sonucu bilerek bunu yaptım. Amacıma da ulaştım. Bunu bir görev olarak gördüm. Başardığım kadarıyla bu görevi yerine getirdim. Belki bu konuşma içinizde bazı duyguları uyandırır, düşünmenize yardımcı olur. Hepsi bu. Sen bana akıl vermeye kalkma, diye çılgına döndüm. Ve deneklerle çalışmada kaçınılmaz olan bu engelin aniden gerçekleştiğini anladım. Senin yerine onlarca gönüllü bulunur dedim. Zaten en korkunç olan da bu. Bunun günahı da sizindir, bütün olanlarda siz günahkarsınız diye cevap verdi. Günahla günah arasında fark var. Böylesini ilk defa duyuyorum. Bu felsefeyi tartışmaya bir tarafa bırakalım. Zamanım yok. Seni buraya bunun için getirmemişler, geri git. Konuşacak bir şeyimiz yok. Çağrı düğmesine bastım, onu almaya geldiler. Giderken elveda dedi, cevap vermedim. Kapı kapandı. Çalışma masama geri döndüm. Başka işler, başka kaygılar başladı. Fakat bu acı olayı kafamdan atamıyordum. Hakikat arayıcısını geri geldiği yere, galiba Kostroma civarında bulunan tevkif yerine göndermeleri hakkında talimat vermeliydim. Gitsin de orada kendini ne zannederse etsin. Ama bunu hep erteliyordum. Çalışma arasında, telefon ederken, konuşurken hep bu kadın mahkumu hatırlıyor, onu unutamıyor. Fakat hiç kimseye, meslektaşlarımla, hiçbirisine, hatta belli ölçüde yakın olduğum kişilere bile beni çileden çıkaran ve ruhumu sızlatan bu olay hakkında hiçbir şey anlatamıyordum. Çok tuhaf, çok garip bir ruh halindeydim. Kendi kendimi tanıyamıyordum. Her nedense onun dosyasını yakından incelemeye karar verdim. Kimdir, nereden gelmiştir, niçin mahkum olmuş, hangi kanun maddesiyle aslında ruh hastalarına cezaevlerinde tutmuyorlar. Ama ne kadar da çılgın bir kadın, hangi umutsuzluk rüzgarı onu kovalıyor, içinde hangi fikirler ve sözler var, ona imkan verirse vicdanımı daha fazla acıtmak, dengemi bozmak, kanlı azap izleri bırakarak süründürmek için daha neler söylerdi. Vicdanlı olmak için adayların kendi kesin tutumları dışında hiçbir engel yoktur. Ve onların gücü de bundadır. Ama vicdan her şeyden önce iç özgürlüğü gerektiriyor. Yoksa eski eşya gibi bit pazarında satılır ve alınır. Zaten yeryüzünde vicdandan daha bayağı bir şey var mı? Bu kadın mahkum da burada Amerika'yı yeniden keşfetmeye kalkışıyor. Mahkum olmuş bir cani gelmiş de vicdandan bahsediyor. Lakin böyle düşündükçe kendimden nefret ediyordum. Ne olmuş da kendini haklı çıkarmaya çalışıyorsun? Hem de kimin karşısında ve ne için? Zayıf karakterli imişsin. Niçin hep onu düşünüyorsun? Onun dosyasını yeniden açtım. Runa Fedorovna Lapatina. Anti-Sovyet içerikli yazıları sakladığı ve dağıttığı için 158. maddeye göre mahkum edilmiş. Ya, şimdi her şey anlaşıldı. Zaten ne kuş olduğu görünüşünden belliydi. Evet, böyleleri hiçbir zaman sakin duramıyor. Kendini kanıtlamak için hep bir şeyleri protesto etmeye çalışıyorlar. Şimdi de burnunu sokmak için bu deliği bulmuş. Kocasından boşanmış bir dul. Tabii, bu cadıyla kim yaşayabilir ki? Hiç de şaşırmadım. Sonra başka işlerim çıktı ve mesaiden sonra sadece özel kasalarda korunması gereken evrakları eve almak için klinikte kaldım. Runa Lopatina ile ilgili her şeyi okudum. Hangi sonuca mı vardım? Evet, genellikle hayata kendine has bakışı olan orijinal bir kadındı. Böyle kişiler bir kural olarak tüm zamanlarda radikal çevrelerde manevi, politik ve iktidar meselelerine muhalefet tavırlarıyla ortaya çıkarlar. Aralarında her türlüsü oluyor. Hatta kendini mesih sanan ve düşünce hatırına arkasından gelenlerin hepsini kurban vermeye hazır olanlar bile. Ama Runa'nın bununla ne ilgisi var? Onun yalnız idealist olduğu bir yönüyle ortada. Kim bilebilir ki? Onu sadece bir defa gördüğüm ve ondan birkaç söz dinlediğim halde hakkında nasıl karar verebilirim? Evet, zor. Hem de çok zor bir hayat yaşamış. Öğretmenlik yapmış. Sonra belgesel filmler yapmakla uğraşmış. Sovyet okulları hakkında belgeseller için senaryolar yazmış. Okul problemleri ise bizde her zaman sosyal açıdan çok keskin olmuştur. O zaman ansızın unutulmaz Vava'yı, Valeria Valentinovna'yı hatırlamıştım. Onun zeki öğrencisinin şimdi nelerle uğraştığını bir bilseydi. Bunu böylesine gayri ihtiyari düşünmüştüm. Runa'ya gelince galiba kardeşi Igor Fedorovich Lopatin yüzünden mahkemeye düşmüş. O profesyonel bir film yapımcısıymış. Meşhur Vigik bitirmiş. Herhalde onun yönlendirmesi ve yardımıyla da Runa okul senaryoları ile uğraşmaya başlamış. Dosyadaki belgelerde yazıldığına göre eski öğretmen Runa Lopatina, Gorki Film Stüdyosu'nda amatör bölümde amaçlı bir şekilde çalışarak filmseverler arasında şüpheli fikirlerin yayılmasına hizmet vermiş. Onu sanatta taraflı temayülü destekleyen, Sovyet insanlarını ve onların hayatını olumsuz yönleriyle aksettiren belgeseller yapmaya çağıran konuşmaları olduğunu şahitler de iddia ediyormuş. Ama bütün bunlar suçlamanın girişiydi. Mahkemede esas sanık kardeşi Igor Lopatin idi. Ona karşı ileri sürülen iddianamede kadrolu kameraman olarak devlet araçları ve kaynaklarını kanunen yasak edilen faaliyetlerde kullanılmış, Batı kamuoyunu yanıltmak için Sovyet gerçeğini tahrip eden, Sovyet kamu ve devlet düzenini kötüleyen iftiracı belgeseller çekmiştir diye yazıyordu. Belgede sanığın bu cinayi işi şahsi menfaat gözeterek Batı'dan aldığı döviz karşılığında yaptığı ortaya çıkmıştır. İstihbarat organlarımız sinema salonları ve televizyon kanallarında bu filmleri gösteren yabancı ülkelerde yaptıkları araştırma sonucu bunların kaynağını bulmuşlar, kaydı yer alıyordu. Bu gibi durumlarda ne kadar tanıdık şarkı, ne kadar tanıdık olaylar diyorlar ve bunun böyle olup olmadığı bilinmese de sonuçta Runa Lopatina yaşadığı bir faaliyetten dolayı suçlu bulunmuştu. O, kardeşine yataklık yapmakla suçlanıyordu. Kardeşi ona izinsiz yapılmış film kasetlerini veriyor, o da bütün yakınları bir arkadaşının evinde saklıyormuş. Bu bağlantılar yakın takip sonucu ortaya çıkmış. Herhalde birisi onları ele vermiş. Igor hapsedilmiş. Arkadaşını haberdar etmek için onun evine koşan Runa ise onu bekleyen istihbaratçılar tarafından yakalanmış. Yani onu suçüstü yakalamışlar. Sonra beklenmedik bir olay olmuş. Mahkeme salonunda kardeşinin suçunu hafifletmek isteyen Runa çılgınca bir adım atıyor. O esas suçu kendi üzerine alarak Sovyet insanlarının hayatını konu alan filme çekme fikrinin kendine ait olduğunu, neyi nasıl çekeceği hakkında talimatı kardeşine kendisinin verdiğini, yapılmış belgeselleri döviz karşılığında yabancı gazetelere kendisini sattığını, kardeşinin sıradan bir icracı olduğunu iddia ediyor. İşte olay bundan ibaretti. Bir ilginç detay daha. Mahkemede Runa, Amerikalı bir gazeteciyle cinsel ilişkide bulunmakla suçlanıyor. Bu gazeteci güya Amerika'ya dönünce metresine övgüler yağdıran, Sovyet toplumuna ise düşmanca davranan bir makale yazmış. Ve bununla da o zaman artık tutuklu bulunan sevgilisinin intikamını alıyormuş. Runa ise Amerikalı gazetecinin metresi olduğunu reddediyor, sadece ona Rusça öğrettiğini iddia ediyor, yani iş içinden çıkılmaz hale gelmiş. Her neyse, işin gerçeğini hiç kimse bilmese de bütün bunlar Runa için acınacak şekilde sonuçlanmıştı. O gün iş yerinden geç saatlerde ayrılmıştım, rutin işlerim de vardı ama Runa Lopatina'nın geçmişini daha iyi öğrenmek için garip bir istek beni bu saate kadar alıkoymuştu. Alışık bir şekilde kapıdaki koruma görevlisine başımı sallayarak park yolundan Uspengs soşesine çıktığımda artık hava iyice kararmıştı. Moskova yönünde telaşla ilerleyen araba kervanına katıldım. Buralar gerek kışın gerekse yazın çok güzel oluyor. Kışın ormanlar ve tepeler rüyadaki gibi beyaz karla kaplanıyor. Yazın ise yemyeşil renk etrafa hakim oluyor. Virajların birinde ormanın arkasından birkaç saniyeliğine aniden görünen Moskova Nehri'nin parıltısı menderesi nefes kesiyor. Suyun, semanın ve ormanın şahane bir büyüsüdür bu. Her defasında bu anı kaçırmak istemez. Arabanın camından bir göz atarak geçer. Fakat bu manzarayı hayalimde tutmaya çalışırdım. Bu detayları boşuna anlatmıyorum. Kaç defa, sayısız kez bu yoldan o tarafa ve bu tarafa geçmiştim. Ama hayatımın bu yol kenarındaki alanla bir kan bağıyla bağlanacağını hayal bile etmemiştim. Bir gün gelecek, artık bu yoldan geçmeyeceğim ve bu yerin etrafından dolaşacağım. O akşam Moskova'ya yaklaşırken acaba bu denek adayı Runa Lopatina'yı ertesi gün yeniden kliniğe getirmelerini emretmenin doğru muydu diye düşünüyorum. Evet, böyle bir emir vermiştim. Bunun için yapmıştım. Ona ne söyleyeceğim? Zaten kuluçka aracı olmaya başka amaçla rıza göstermesi açık değil mi? Belki de Runa biraz delidir ama belki de bütün bunları içindeki uyduruk, adalet saplantısı, müstesna vicdanlılık ve başka olağanüstü faziletlerden dolayı yapıyor. Onunla ne uğraşıyorum? Onu hemen def etmem gerekirdi. Gitsin hapis yerinde istediği kadar sürünsün. Utandıracak adam bulmuş. Önce bir kendine baksın. Bunları düşünürken yine kendi kendime, ya sen? Sen nesin? Kendine iyi hedef bulmuşsun. Mahkum edilmiş, hiçbir hakkı olmayan zavallı bir kadına savaşmaya kalkıyorsun. Aferin. Söyleyecek bir şey yok diyordum. Bana musallat olan bu fikirlerden kurtulamıyordum. Direksiyonda bu düşüncelere daldığımdan iki defa az kalsın virajı alamayacaktım. Ve öylesine hızla frenlere yüklenmişim ki tekerlerin gıcırtısından korkan yayalar kendilerini kenara atmışlardı. Bruna'yı sadece bir kez görmüştüm. O halde bu telaş niçindi? Masanın arkasında kalkarak ona yaklaştığımı, onun da ayağa kalktığını hatırlıyorum. İşte karşımda şehir dışındaki klinikte profesörün önüne çıkarmak için özel olarak giydirilmiş, üzerinde nerede dikildiği belirsiz gri bluz, çuval gibi uzun etek ve kaba ayakkabı olan kadın mahkum duruyor. Bir zamanlar, yani eşyalar onun güzelliğine ve zevkine hizmet ettiği zamanlar güzelmiş. Endişe, kararlılık ve cesaretle bana bakan gözlerini düşündüm. Gözleri bazen ruhun aynası diye adlandırılıyor. Ama bu doğru değil. Gözler ruhun ta kendisidir. Ruhun canlı ifadesidir. Erkek çocuğunki gibi biçimsiz omuzları gayri ihtiyari büzülüyor, esnek ince ellerini ise çaprazlayarak tutuyordu. Aslında vücudunu dik tutarak özgürce davranmak, gülümsemek, sokaktaki kalabalık içinde yürümek ona daha çok yakışırdı. Rejim muhalifi olmak için doğmamıştı. Ve hatta bu devre bile ait değildi. Geçen asrın giysilerini bir giyse ne kadar güzel gözükeceğini hayal edebilirim. Oysa böyle saçma sapan şeyler konuşuyor, vicdan bilimin gelişimini durduracakmış, işte hep böyle oluyor. Her şeye bu vicdanı sıkıştırmaya çalışıyorlar. Ne olursa olsun, her olayda bunun vicdanlı olup olmadığı sorusunu cevaplamalısın. Herkes de kendi yöntemiyle bu vicdanı koltuğunda saklıyor. Herkes onunla böbürleniyor. Herkes ondan Tanrı adına bahsediyor. Ama tek bir vicdanla uzağa gidemezsin. Çok az kişi, belki de hiç kimse, Tanrı'nın bize bahşettiği ve onun sayesinde bizi frenlediği vicdanla ona karşı isyan edip her zaman Tanrı'nın inhisarında bulunan bir şeyi, özellikle onun doğum üzerindeki inhisarcı hakimiyetini reddederek bu yetkiyi kendi eline alma imkanına sahiptir. Ölüm üzerinde inhisar ona yeter. Bunu zaten hiç kimse onun elinden almayı düşünmüyor. Doğuma gelince bu işte ben onun rakibiyim ve hiçbir vicdan beni yolumdan döndüremez. Acaba Runa bunu anlıyor mu? Galiba hayır. O bunu anlayamaz. Bunun için de vicdan hakkında barbar bağıran bir kahraman edasıyla gelmişti. Her şeyden önce o kendini düşünsün, şimdi ne yapacağını düşünsün. O gece bir zamanlar Stalin tarafından atom bombası hazırlayan ekibe hediye edilen ve bu pastadan benim de payıma düşen şahane akademisyenler apartmanında kendime yer bulamıyordum. Kalın duvarlar, büyük pencereler, yüksek tavanlar ama niçin buradaydım? Umumiyetle ben ne işe yarıyorum, niçin yaşıyorum? İçimdeki metruk çocuk o gece yine konuşmaya başlamıştı. Kendim fazlaydım. X fert idim. İnsan neslinin kara deliği idim. Şu yeryüzünde kimi mutlu ettim? Kim, hangi kadın benimle karşılaştığı için kadere minnettar oldu? Arkasına bakmadan kaçıp giden Yevgeniya mı? Bu muhteşem oyuncu kadın benimle yaşamaktan ne anladı? 9. kasetin A yüzü sonu, sayfa 241.